Sayfa 372. Akademik dünyada elemanlaştırma. Parayı veren Ned bağış alıcı, Freedom House alt bağış alıcı, Erbil Üniversitesi proje, federal belgeler de dahil demokrasi sorunları, tercüme ve demokrasi ile ilgili temel işlerle ilgili olarak bir Kuzey Irak'taki Erbil Üniversitesi'ne bağlı olarak halk siyasi enstitüsü kurmak ve Kürtlere yasama ve kişi haklarını koruyacak bir anayasa oluşturma konusunda öneriler yapmak üzere 3 anayasacı öğretim üyesinin gezisini desteklemek. Ned, Democracy Projects Database. ABD yönetimleri skandallarıyla ünlüdür. Vietnam Savaşı'ndaki operasyonların kirli yüzünün ortaya çıkmasının ve muhaliflerin siyasi bürolarının CIA katkısıyla dinlenmesi olayıyla ilgili Watergate skandalının ardından ortalık karışır. ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu CIA'nın operasyonlarını soruşturur. 1976 yılında dış istihbarat ve askeri istihbarat ve istihbarat etkinliklerinin hükümet operasyonları ile bağlantısını inceleme komisyonu nihai raporu ya da komisyon başkanı Frank Church'un adına bağlanarak Church Komitesi raporu hazırlanır. Raporun önemli bölümlerinden biri de CIA'nın akademik kurumlardaki çalışmalarını içermektedir. Rapor CIA'nın incelemesinden sonra ABD'nin milli güvenlik çıkarları nedeniyle yumuşatılır ve genellemelerle yayımlanır. İstihbarat örgütünün etkinliklerinin üniversitelerdeki kapalı olarak geçilir. Komisyon üyeleri ile CIA çevresi arasındaki sevimli ilişkilerden sonra açıklıktan kapalılığa geçişin ayrıntıları kitaplara konu olur. Dipnot Catherine S. Olmsted, Challenging the Secret Government, Gizli Devletle Mücadele, The University of North Carolina Press, 1996. CIA yüzden fazla Amerikan Üniversitesi ve Koleji'nde çok sayıda profesör ve yöneticiyle işbirliği yapmıştır. CIA'ya rapor hazırlamaktan eleman kazandırmaya dek geniş bir alanı kapsar bu etkinlik. Projelerde çalışan öğrencilerin doğrudan ajanlaştırılmış olanlar dışında bu ilişkilerden haberi yoktur. Projelerin dışında en önemli etkinlik CIA'ya eleman kazandırılmasıdır. Gerçi CIA'nın memur devşirme hakkı yasaldır ama yabancı öğrencilerin elemanlaştırılması yasa dışıdır ve gizliden yürütülür. Bu profesörler büyük çoğunluğu geri kalmış ülkelerden burslarla devşirilmiş öğrencileri akademik yaşam içinde eğitip CIA'ya yönlendirmektedir. Kimi zaman da dış ülkelerden gelip üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Afrikalı, Asyalı, Orta Doğulu bilimciler doğrudan CIA'ya alınırlar. Church raporuna göre CIA'nın üniversitelerdeki etkinliklerinde Harvard Üniversitesi'nin yeri büyüktür. Bu büyüklüğün ayrıntıları komisyonda Church raporundan çıkarılmıştır. Harvard Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi kendileri bir komite, Harvard Komite kurarak CIA akademik dünya ilişkilerini araştırırlar. Komite tüm engellemelere karşın bilimsel bir araştırma yapmaya çalışır. Ne ki bilimsel çalışmanın tamamlanması için gereken bilgi CIA'dan alınamaz. Komite Harvard'da ve öteki üniversitelerdeki CIA akademisyen ilişkilerinde ilginç sonuçlara ulaşır. Yabancı öğrenci ve akademisyenlerin CIA'nın ağına alınmasında şu 3 temel amaç güdülmektedir. 1. ABD'nin çıkarlarına uygun yürütülen projelere ilgili ülke ya da bölgelerden getirilmiş iyi eğitimli ve yetenekli kişiler aracılığıyla akademik çalışma adı altında birinci elden bilgi devşirmek ve operasyonlara beyin gücü sağlamak. 2. Örgütün bazı sinsi operasyonlarına maliyeti düşük akademik görünüşlü bir örtü yaratmak. 3. Üçüncü dünya ülkelerinden devşirilmiş yetenekli öğrencilerden bazılarının yarının liderleri olacağı varsayılarak CIA yarının bu liderlerini peşinen devşirmiş oluyor. İstihbarat dünyasının uzmanı olarak bilinen gazeteci Ernest Volkman, Penthouse Ekim 1979'da yayımlanan Spies on Campus başlıklı yazısında bu amacı şöyle özetliyor. CIA geleceğin bu liderlerini şimdiden örgütleyebilirse bu kişiler daha sonra karşılıksız yani bedava yerinde ajan olacaklardır. Elbette bunların hepsi casuslaşmayacaktır. Fakat bunların %1'i bile süreç içinde örneğin ekonomi bakanı olsa öğrencilerin örgütlenmesine ayrılan zaman ve çabaya haydi haydi değer. Walkman'in yabancı öğrencilerin ileride üstlenmesi olası İktisat Bakanlığı göreviyle verdiği örneği daha değişik ya da daha yüksek makamlarla ya da stratejik öneme sahip örneğin güvenlik, savunma ve istihbarat kurum ve kuruluşlarıyla zenginleştirmek durumun boyutunu görmek için yeterli olacaktır. Bu arada hemen belirtelim ki ABD 3. Dünya ülkelerinin gençlerini kendi ülkesine yani ABD'ye, kendi ortamına yani Amerika'na çekerek kendine mürit eleman yetiştiriyor. Bu işin yöntemi de budur. Oysa Türkiye'den bir örgütlü toplulukla başka ülkelerde okul açıp oradaki çocuklara kendi ortamlarında eğitim veriyor ve bunu Türkiye'ye bağlı liderler yetiştirmek olarak sunuyor. Kimsenin CIA gibi çirkin ve erdem dışı davranma zorunluluğu yok ama ticari ve dinsel ilişki ağını böylesine çarpıtarak halka yansıtılması da bir gerçektir. Başka ülkelerde Türkiye'nin yöneticileri geldiğinde TC bayrağı sallayan okul çocuklarının kazanıldığını ileri sürmek ise tartışmasız bir erdemsizliğin ötesinde safsatadır. ABD'de 1950'lerin başında devşirilmeye başlanan yabancı öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde agent in place, yerinde ajan olmuşlardır. Bu devşirilme işinin başlangıcı 1930-1940'lara dek gider. Özellikle ABD dostu ülkelerden öğrenciler askeri okullara çağrılırlar. ABD ileride kendi ülkelerinde seçkin konumlar elde edecek olan bu kişilerden iç politikanın yönlendirilmesinde ya da devletlerden iç bilgi sızdırılmasında yararlanmayı planlamıştır. Ernest Volkman 1970'lerde CIA adına öğrenci tanıma ve örgütlenme işleriyle görevlendirilmiş 5000 akademisyen her yıl eğitim için ABD'ye gelen 250 bin öğrenci arasından gelecekte operasyon yürütecek 200-300 elemanın seçildiğini belirtiyor. Öğretim elemanları ve memurların en azından %60'ı yaptıkları işle ilgili tüm gerçekleri bilmekteydiler. Uluslararası politika için bunca elemanlaştırmayı göze alanların arkasında elbette önemli şirketler bulunacaktır. Bir küçük örnek alalım. 1978'de ABD eski hazine bakanı William E. Simon ve yeni muhafazakarlardan Irving Kristol'un kurucu olarak göründükleri IEA, Institute for Educational Affairs eşgüdüm sağlayacaktır. İşe 100 bin dolarlık hibe toplamakla başlanır. İlk aşamada muhafazakar vakıf şebekesinin dörtlüsü olarak bilinen The John M. Olin Foundation, The Skye Family Trust, The J.M. Foundation ve Smith Richardson Foundation destek verirler. Daha sonraları adı Madison Center for Educational Affairs, MCEA olarak değiştirilen örgüte Bechtel, Coca-Cola, Dove Chemical, Ford Motor Company, General Electric Company, Kmart, Mobil ve Nestle para akıtırlar. Bu işlere akıtılan paranın boyutu küçümsenmeyecek ölçüdedir. Olin Foundation yalnızca 1989'da 200 ayrı eğitim kurumu ve think tank'e 15 milyon dolar vermiştir. Türkiye projelerini de desteklemekte olan Smith Richardson Foundation siyaset programı 4 milyon 800 bin dolar dağıtmıştır. Skye Foundation ise başta Heritage Foundation olmak üzere birçok kuruma yılda 8 milyon dolar vermektedir. Graham E. Fuller'ın Türkiye'deki nurculuk araştırmalarını Rand üstünden para ile destekleyen Earhart Foundation yılda 2 milyon dolar verirken tek tek profesörlere yılda 100 biner dolar ödemektedir. Bu profesörler çoğunlukla iktisat, felsefe ve siyaset bölümlerinde görevlidirler. CIA 3. ülke öğrencilerini ABD'nin çıkarlarına ters politikalar izleyen ilgili ülke öğrencileri arasında muhbir olarak kullanmıştır. Örneğin Şah döneminde Washington Üniversitesi'ndeki doktora öğrencilerinden İranlı öğrenci Ahmet Cabari'ye Şah karşıtı öğrenciler arasında casusluk yapması önerilmiş ve ilk ihbar için 750 dolar ödeneceği bildirilmiştir. Ne var ki öneriyi geri çeviren Ahmet Cabari, CIA elemanıyla yaptığı görüşmeyi teybe kaydetmiştir. Aynı biçimde Afrikalı öğrenciler Afrika'nın milliyetçi akımları içinde casus olarak kullanılmışlardır. Bu arada Türkiye'den gidenler, kurs görenler bu tür ilişkiler içinde olurlar ya da olamazlar diye düşünmenin bir yararı olabilir mi bilemeyiz. Eğitimden geçmişlerin görevlendirilecekleri birimlerin eğitim alanına uygun olması gerekmektedir. Psikoloji eğitimi görmekte olanlar psikolojik savaş ve propaganda işlerinde, kısaca halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturma. Sosyoloji öğrenimi görenler ilgili ülkelerin ırk, köken, dinsel yapılanma ve toplumsal tüketim kapasitelerinin analizinde. Teknik elemanlar, işletmeciler ilgili ülkenin tarım, sanayi, ham madde, ticaret olanaklarını konu edinen master ve doktora çalışmalarında. Uluslararası ilişkiler öğrencileri ilgili ülkedeki dinsel, siyasal, bölgesel çatışma alanlarında akademik olarak çalıştırılmaktadır. Bu işleri olağan karşılamak gerekiyor. Batı Avrupa'da ya da ABD'de dinsel ya da ırksal ayrıştırmaya çağrıştıracak araştırmalar yapılması beklenemez. İletişim ya da dijital çağ denilerek bilgi derlemenin salt bilimsel merak olduğunu düşünmek fazla rafine bir ahlakın eseri olabilir. CIA üniversitelere görevlilerini yerleştirmektedir. Bu görevler bir yandan eleman örgütlerken bir yandan da CIA ile akademisyenler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu tür üniversiteler arasında en çok değer verilenlerin başında gelen Harvard'ın en önemli etkinliği Türkiye'deki siyasal bilgiler fakültelerinin benzeri olan School of Government'da gerçekleştirilir. Devamlı öğrencilerin yanı sıra 3. ülkelerden getirilen görevlere, medyacılara, idarecilere kurslar da verilir. CIA ile işbirliği yapan bu okulda görev almış olan ünlülerden üçü konunun önemini gösterecektir. Henry Kissinger, Nixon döneminin hemen hemen tüm örtülü işlerden sorumlu güvenlik danışmanı. Dipnot, Henry Kissinger'ın Harvard'dayken FBI adına çalışma arkadaşlarıyla ilgili istihbarat yaptığı ileri sürülmektedir. Compromised Campus, The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945-55. Sigmund Diamond, Historian, Columbia University, Oxford, 1992. M. George Bundy, Harvard'da dekan John Kennedy ve Lyndon Johnson'ın güvenlik danışmanıydı. Samuel Huntington, Carter'ın Milli Güvenlik Kurulu üyesi, ABD Milli Güvenlik Komitesi'nin dünya operasyonlarında yaslandığı medeniyetler arası çatışma senaryosunun yazarı. Bu ünlülerin Harvard ve öteki üniversitelerde ders ya da kurs verdiği yabancıların ABD çıkarlarına yaptıkları katkılara bir örnek olması bakımından David Ransom'ın Ford Country, Building and Allied for Indonesia, Ford'un ülkesi Endonezya için bir seçkin grup inşası başlığını taşıyan yazısından özetleyelim. Dipnot, editör Steve Weissman'ın Pacific Studies Center ve North American Congress on Latin America üyeleriyle hazırladığı The Trojan Horse, A Radical Look at Foreign Aid, Palo Alto, CA, Rampers Press, 1975. Sayfa 93-116'dan alan intermispheric.com, CIA on Campus. Endonezyalı Sumitro, Ford ve Rockefeller tarafından parasal destek gören MIT'nin Cambridge'deki toplantılarına katıldıktan sonra bazı öğrencileriyle birlikte CIA tarafından finanse edilen Harvard'daki yıllık yaz kursuna katılır. Bu kursun öğretmeni Henry Kissinger'dır. Öğrencilerin arasından Muhammed Salih, Ford'un profesörlerinden Pauker ile arkadaş olur. Pauker, Jakarta'ya kurslardan sonra Endonezya'ya gider ve aralarında Endonezya Ulusal Planlama Kurumu Başkanı Ali Budiarjo'nun da bulunduğu bir siyasi çalışma grubu oluşturur. Romanya doğumlu Pauker bu tür işlerde deneyimlidir. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Budapeşte'de Birleşik Devletler'in Dostları grubunu oluşturmuştur. Sonraları Harvard'a gelen Pauker akademik derece kazanmıştır. Endonezyalılara göre Pauker CIA bağlantılıdır. Rand Corporation'a katıldıktan sonra 1958'e dek CIA ilişkisini kabul etmeyen Pauker, Rand adına Pentagon'un ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın karar oluşturucu unsurları arasında yer almıştır. Akademi, CIA ve şirket ilişkileri iç içe gelişir. Ford 1954'te Cornell Üniversitesi'nde oluşturulan Endonezya Çalışma Grubu'na başlangıç olarak $224,000 vermiştir. Bu çalışmalar öylesine gelişir ki Endonezya Üniversitelerindeki Endonezya Siyasi Tarihi Öğretimi bile Cornell'de hazırlanır. Endonezya devletini yönlendirenler artık Cornell desteklidirler. Örneğin Jakarta Sultanı'nın sağ kolu sosyolog Selo Somarjan, Ford ve Rockefeller'in parasal katkılarıyla yetişmiştir. Endonezya'nın kalburüstü ailelerinin ve yüksek devlet memurlarının çocukları ABD güdümlü okullarda eğitilir ve onlara Amerikan liberalizmi belletilir. Daha sonra Başkan Sukarno'yu destekleyen enstitüler kurulur. Akademik ilişkiler bilimseldir deyip geçmemeli. Bu ilişkiler Endonezya'ya mutluluk getirmez. Ülkede anti-komünizm kışkırtmasıyla birkaç gün içinde 200 bin Endonezyalı katledilir. Diktatörler diktatörleri izler. Zamanın ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ın birkaç sözcüklü onayıyla Doğu Timor Endonezya tarafından işgal edilir. Hemen ardından Doğu Timor gerilla hareketi başlar. Ülkede bir daha huzur görülmez. Yıllar akıp geçer, Project Demokrasi günleri gelir çatar ve 1950'lerde CIA Akademi Ford Rockefeller ilişkisiyle başlayan süreç yine ABD'nin bu kez NGO'larıyla etnik ve dinsel çalkantıya dönüştürüldükten sonra Endonezya'da ABD'nin serbest pazar iktisadına inanan bir yönetim oluşturulur. Bu arada Doğu Timor Adaları ABD'nin desteğiyle Endonezya'dan ayrılır ve başa dönülür. Sonuç olarak onlarca yıl süren kanlı çatışmalar, soygunlar Endonezya'nın yoksul halkının yanına kâr kalırken Ford kumpanyası alacağını çoktan almıştır. Sıra elde edilen iktisadi siyasi egemenlik alanını güvence ve güvenlik altına almaya gelmiştir. Bunun yolu da oraya asker çıkarmaktan geçecektir. Afganistan'da yapıldığı gibi. CIA hakkında yapılan soruşturmalardan sonra akademik dünyada örtülü olarak yürütülen bu eylemler durdurulmuş mudur? Church Komitesi'nin raporuna sonradan getirilen kısıtlamalar ve FOIA, Freedom of Information Act, bilgilenme özgürlüğü kararı ile inananlar artık bu tür işlerin CIA reformları gereği olarak durdurulduğuna inanabilirler. Ne var ki işlerini zaten örtülü yani gizli olarak sürdüren örgütün tutumun değişmeyeceğinin en iyi kanıtı, soruşturmaların ardından CIA direktörü Stanley Turner'ın 1977'de yaptığı şu açıklamadır. Bizden her kuruluşun, her akademinin kurallarına uymamız istenirse ülkemiz için gerekli işleri yapmamız da olanaksızlaşır. Harvard'ın bizim üstümüzde yasal denetim hakkı yoktur. Dipnot, Ernest Volkman, Spies on Campus, Penthouse, October 1979. Özellikle son 20 yıldır kapalı operasyonun demokrasi projesi adı altında açıktan yürütülür görünen yüzünde yer alan çalışma türünün sözde bilim adına yapılır görülmesi yanıltıcı propagandanın en önemli parçasıdır. Örneğin İstanbul'daki bir eski Amerikan kolejinde USİP'ten ya da Hava Kuvvetleri ile ilişkili eski CIA ustalarının da çalıştığı RAND şirketinden para alınarak Türkiye'nin Kürt sorununa yeni bakışı gibi adlar altında yürütülen projeler işin başındaki profesöre göre son derece bilimsel ve küresel olabilir. Proje üst ve yan ilişkilerini bilmeyen ve parlak bir gelecek düşüğüyle yoğun bir çalışma yürüten öğrencilere göre bu etkinlik daha da bilimsel olabilir. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ile ilgili bir konunun ABD'den alınan parayla yürütülmesini bu denli bilimsel bulanlardan nesnel bir analiz ve değerlendirme gerektiren örtülü operasyonlara da bilimsel bir niyetle eğilmelerini beklemek gerekir. Bu bilimcilerden dünya tarihinde yer alan bazı olayları bilimin gerektirdiği nesnellikle incelemeleri beklenemez. Demokratik seçimle gelmiş yönetimlerin 1953'te İran'da, 1954'te Guatemala'da, 1961'de Zaire'de, 1965'te Endonezya'da, 1973'te Şili'de, 1980'de Türkiye'de, 2000'de Peru'da, 2002'de Venezuela'da şiddet yoluyla devrilmeleriyle ilişkili yarı açık operasyonları nesnel ve yansız bir yaklaşımla incelemeleri ve operasyonların ABD yönetimiyle bağlarını araştırarak dünya siyasetine ve barışına etkilerini değerlendirmeleri gerekir. ABD'ye bağlı kuruluşlardan para alarak bilimsel çalışma yapanlardan bu gerekleri yerine getirmelerini beklemek bir düştür. ABD'nin bölgesel çıkarları için yürüttüğü açık ve kapalı operasyonları göz ardı ederek bilimsel bir çalışma yapmanın ya da yapılmakta olan çalışmalara bilimsel demenin bir anlamı olamaz. Olabilir savını ileri sürecek olanlara FOIA, Freedom of Information Act, Bilgilenme Özgürlüğü Yasası adına CIA'nın Langley'deki arşivlerini özgürce kullanma olanağının da tanınması gerekir. Bu yapılmadıkça akademik çalışmalarda ancak o denli bilimsel olabilir. Türkiye'nin Kürt sorununa bakanlar 1990'larda RAND Corporation ve Freedom House bağlantılı Türkiye'de din hürriyeti raporlarını hazırlayanları nesnel olarak irdelemezlerse, ABD Kongresi'nin Lozan Antlaşması'nda din hürriyeti açısından yasallığını değerlendiren ve ABD tarafından kabul edilmemiş bu anlaşmanın geçersizliğini ileri süren 2000 yılının raporunun, ABD Dışişleri'ne bağlı Din Hürriyeti Bürosu'nun raporlarının istihbarat ile ilişkisini ele almazlarsa, yapılan çalışmalarda o denli bilimsel olur. Yanıtını arayan sorular. ABD'deki Türk öğrenci sayısı şimdilerde yaklaşık 15 bin oldu. Geçmiş 50 yılda kaç öğrenci gidip geldi? Bunlar daha sonraları ülkenin kaderini etkileyen hangi görevlerde bulundular? ABD'de geçici kurslardan geçenler hangi konumlara geldiler? Özellikle CIA'nın büyük etkinlik göstermiş olduğu Harvard'da, Berkeley'de, Georgetown'da eğitim gören ve çalışma yapanlar hangi politik konuma yükseldiler? Bu sorulara daha derinlikli sorular eklemek de olası. Örneğin, son 15 yılda ABD üniversitelerinde Türkiye'nin Kurdish Conflict sorunu, Türkiye'de din hürriyeti, İslam ve demokrasi, din ve kadın, kadınların örtünme hakları, Türkiye Orta Doğu, Türkiye Balkanlar konularında doktora yapanlar şimdilerde hangi yerli ya da Amerikan üniversitelerinde ne öğretiyorlar? Bunlar hangi workshop, atölye çalışmalarını sürdürüyorlar? Kursiyerlerden hangileri, hangi sivil toplum örgütlerinde, vakıflarda, yolsuzluk, demokrasi, özgürlük, çevrecilik, kadın hakları, çok kültürlülük ve benzeriler konular üstüne çalışmalar yapıyorlar? Bu soruların yanıtlarını bulmadan başımıza gelen işleri anlamamız olanaksızdır. Bu işler kimi zaman ekonomik kriz denilerek örtülen parasal batış, kimi zaman bir bilim adamına, bir gazeteciye, bir öğrenciye, bir güvenlik görevlisine sonuç olarak egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen suikast ile önümüze konulan faturadır. Bu faturanın alt dosyası açılmazsa duyarsızlaşan gençlik ya da dinsel giyim kuşanma bunalımı ya da din ve ibadet hürriyeti ya da etnik ayrılıkçılık gibi başlıklar altına saklanan yakınmaların kaynağındaki gerçekleri ortaya çıkarmak da olanaklı olmayacaktır. Bu durumda en kestirme yol bilimsel çalışma ve demokrasi projesi denilen etkinliklerin şöyle esaslı bir bilimsel çalışmaya konu edilmesi olmalı. İşin kolayına kaçmadan bir bilimsel çalışma. Bugün Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini gerekçe yaparak siyasal yaşamı yönlendirmeye çalışanların önünde duran en önemli görev, bu çalışmaları yapacak toplum bilim bölümlerine destek olmaktır. Elbette bu yeterli değildir. Çünkü başka ülkelerin topraklarında, doğal kaynaklarında gözü olmayan bir ülkenin gerçek gücü, kaynağını bilimsel gerçeklerden alır. Öyleyse bilimsel çalışmaların özgürce, her türlü baskı ve örtülü kullanımdan, dış ya da iç yönlendirmelerden uzak olarak yapılabileceği üniversitelerin, araştırma enstitülerinin kurulması, kurulu olanlarda yenileştirmeler yapılması zorunludur. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin dümeni elinde bulundurmak bir güvenlik ve varoluş gereği olduğu denli insanlık görevidir de. Yoksa yabancı devletlerin güdümündeki sözde bilim ve araştırma yuvalarının kurduğu ağın içine debelenmek ve yabancının emellerine uygun işleyen sivil örgütlerin yönlendirilmesinde dış ve iç politikalar oluşturulması kaçınılmaz oluyor. Bu yönlendirme ve yabancıya hizmet konusunda bir açık örneğe kısaca değinmekte yarar var. USİP'in Dolarlı Türkiye Projeleri. Ekonomik amaç bilim ve insanlık görüntüsüyle yurdumuza gelip ileride istila hazırlamak için etnik toplulukları gerek hükümete gerek birbirlerine karşı kışkırtmak. Bu gibiler hem genel savaşın hem ülkemizdeki korkunç cinayetlerin düzenleyicileridir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal daha 1922'nin başlarında batıdan doğuya doğru yayılmak için yüzlerce yıldır çaba gösteren kolonicilerin en eski yöntemini bu sözlerle vurguluyordu. ABD'deki akademik dünyada geçmişte yaşananlar Mustafa Kemal'in 80 yıl önceki değerlendirmesinin bir kanıtı gibidir. Günümüzde de CIA ve ilişkili kurumları sözü edilen akademik etkinliklerini doğrudan ya da dolaylı olarak sürdürüyor olabilir. Özellikle Project Demokrasi döneminde her şey bilimsel araştırma ve konferans ilişkileri içinde daha bir global olmuş durumdadır. Şimdi USİP'i biraz anımsayalım. USİP, United States Institute for Peace, devlet tarafından kurulmuş barışçı bir örgüttür. Ama bu örgütün en önemli özelliği ABD'deki ayrıcalığıdır. USİP'in CIA arşivine girme hakkı bulunmaktadır. USİP önceki yıllarda Soğuk Savaş ideologlarının projelerine para veriyordu. Sonraları SSCB ve Doğu Avrupa'da düşük yoğunluklu çatışma ile ilgili çalışmaları destekleyen örgütün yoğun desteğini alan kuruluşların başında CIA ve Amerikan diplomasisine eleman kazandıran Fletcher School, Dış Politika Analiz Enstitüsü, Tufts University, İleri Uluslararası Araştırmalar Okulu, John Hopkins Üniversitesi geliyor. USİP parayı Amerika hazinesinden alıyor. Son 10 yıldır Democracy Building yani demokrasi inşasını Project Democracy yani demokrasi kurma operasyonundan destekleyen USİP, düşük yoğunluklu çatışma stratejisinden miras kalan araştırmalara para veriyor. USİP ülkemize de biraz tanınan NET, National Endowment for Democracy gibi istihbarat ajanslarının eski işlerini açık araştırmalarla ve bilemediğimiz kişisel ilişkilerle sürdürüyor. USİP kuruluş yasasına göre Birleşik Devletler'in Dışişleri Savunma Silahlanma Denetim Ajansı ve değerlendirilmiş istihbarat belgeleri gibi kaynaklarına ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca CIA yönetimi USİP'te yeterli gördüğü sayıda eleman bulundurma yetkisine sahiptir. USİP insan hakları başlığı altında dünyanın dört bir yanıyla ilgili araştırmaları parayla desteklemektedir. Araştırmalar bu tür research in place yani yerinde araştırma niteliğindedir. Türkiye araştırmalarının kısa bir listesini proje özetleriyle USİP raporundan görelim. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul, Project Directors Kemal Kirişçi, Türkiye'nin Kürt sorununu çözme çabaları üstüne çalışma. Proje bu çatışmanın uluslararası doğasına dikkat çektikten sonra Türk politikasının Kürtlere karşı geleneksel politikasını gözden geçirmekte ve Türkiye'de soruna yaklaşımındaki son değişiklikleri değerlendirmektedir. Anahtar önemdeki Kürt gruplarının durumu değerlendirilmekte ve politikalar önerilmektedir. SG 4293, 24.500 dolar. George Mason University, Fairfax, VA, Project Directors, Dennis J.D. Sandall, George Mason Üniversitesi Çatışma Analiz ve Çözüm Enstitüsü ile Erivan Devlet Üniversitesi, Ermenistan, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan, Tiflis Devlet Üniversitesi, Gürcistan, Bilkent Üniversitesi, Türkiye arasında ilişki geliştirmek için 2 yıllık program. Çatışma çözmede lisans programları geliştirilecek, giderek 5 üniversiteden öğretim üyeleriyle ortak araştırma projeleri bu programa bağlanacak. USİP 07093F, 70 bin dolar. George Washington University, Washington DC, Project Directors, Sabri Sayarı, Türkiye'nin Kürt özellik ve bağımsızlık savaşımına karşı değişen tutumunu incelemek üzere bağış. Çalışma Türkiye'nin Türkiye Kürtlerine, bölgedeki Kürt milli hareketlerine ve ABD dış politikasına karşı yeni politikasının görünümü incelenecektir. USİP 161-91S, 27.500 dolar. Hebrew University, Jerusalem, Kudüs, İsrail, Project Directors, Raymond Cohen, Mısır, İran, İsrail ve Türkiye gibi ülkelerde ulusal görüşme stillerine ilgin çalışmanın desteklenmesi için bağış, SG 21-96, 43.404 dolar. Institute for Multi-Track Diplomacy, Washington DC, Project Directors Louis Diamond, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin çatışma çözme yeteneklerini geliştirmek üzere eğitilmeleri ve Kıbrıs sorununun çözümüne çok yönlü diplomasi yaklaşımının proje tasarımı ve uygulamaya katılma. Proje teklifine eğitim, gözetim ve her iki toplumdan 20 öğrenciye danışmanlık yapılması, halkın sorun giderme ve gruplar arası ilişkiler konusunda eğitime dahildir. Yeni model için eğitim malzemeleri sağlanacaktır. SG 51-93, 60 bin dolar. Washington Institute for Near East Policy, Washington DC Project Directors, Lori Milroya. Irak-Kürdistan'ındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin Irak'ın politik geleceğine ve Türkiye'nin istikrarına etkileri incelenecektir. Kuzey Irak'taki demokratik yönetim ile Bağdat'taki Saddam diktatörlüğü uyumsuzluktan kaynaklanan ikilem ele alınmaktadır. Bu ikilem Irak Kürtlerinin yönetimindeki ve Irak'taki Kürt-Arap ilişkilerinin Irak Kürtleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin evrimi yönünden ele alınmaktadır. SG 104-93, 25 bin dolar. University of Haifa, Haifa Israel, Project Directors Ahmad Ziya Baram. Bağızçı Irak'ta 1968'den günümüze iç kavga ve bölgesel çatışmanın incelenmesi. Kitap iç kavgayı ve Sünni Arap rejimleri, Irak Şiileri ve Kürtleri arasındaki gerilimi, İran, Körfez Arap Devletleri, Ürdün, Suriye, Türkiye ve Mısır arasındaki sorunları, Arap-İsrail çatışmasına Irak'ın katılımını ve Irak ile süper güçler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaracaktır. Özel olarak Irak'taki iç gerilimler ve dış sorunlar arasındaki iç bağlantılara dikkat çekilecektir. USIP 167-92S, 20 bin dolar. University of Maryland, College Park, MD Project Directors Catherine A. Wilkins. Türkiye hükümeti ile ve ülkedeki Kürt nüfus arasında askersel ve siyasi savaşımın incelendiği bir projedir. Çalışma ABD'nin bu soruna ilişkin rolüne ve sorunun süreyenliğinin göstergelerine eğilecektir. Aynı zamanda ABD'nin politik seçenekleri açımlanacak ve sorunun çözümüne yönelik öneriler formülü oluşturulacaktır. USIP 144-95S 10 bin dolar. Irak Foundation, Washington DC Project Directors Graham Fuller and Rand Franke. Özellikle Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri üstünde yoğunlaşılarak Körfez devletlerindeki çeşitli Şii Müslüman toplulukların gelecekteki siyasi rollerini değerlendirecek bir araştırma. Çalışmada Şiilerin mutsuzluğunun nedenleri, doğası ve dışa vurumuna ve bölge hükümetlerinin Şiilerin istekleri karşısındaki tutumları değerlendirilecektir. Araştırma aynı zamanda bölgedeki ayarlamalar ve uluslararası toplulukta Şiilerin bölge yönetimlerine daha büyük oranda katılımlarının etkilerini değerlendirecektir. USIP 110-96S, 50 bin dolar. Leigh University, Bethlehem, PA, Project Directors Henry J. Barkey. Türkiye'yi giderek Orta Doğu'ya çekecek iç etkenler ve bölgesel uluslararası değişimleri ortaya çıkaracaktır. Bu tür gelişmeler iktisadi genişleme, Arap-İsrail sorununun çözümüne bir katkı ve bölgesel güvenlik düzenlemelerini ortaya serecektir. Özellikle Türkiye'nin su kaynaklarının Orta Doğu ilişkilerinde yapıcı potansiyeline önem verilecektir. SG 66-92, 40 bin dolar. Meditation Way Incorporation, Acton, MA, Project Directors Gonca Sönmez Pool. Türkiye'deki Kürt konusunu o ülkede demokrasinin iyileştirilmesi için gerekli olan aşamaları ve gelişmekte olan demokrasilerin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme hakları ile ilgili sık rastlanan sorunları nasıl içerdiği değerlendirilecektir. 035-98F, 20 bin dolar. Görüldüğü gibi USIP adına uygun bir biçimde Kürt sorununu çözmeye çalışıyor. Fuller gibi eski CIA ustalarıyla Henry J. Barkey gibi İstanbul'dan göçme yeni CIA memurları Orta Doğu'ya düzen verecek ABD ve AB girişimlerinin altyapısını oluşturacak projeler üstünde çalışıyorlar. Bu araştırma ve değerlendirme ustaları bölgede mezheplerin demokrasiye katkılarını geliştirecek teoriler üretiyorlar. Özellikle Arap ülkelerinde ve Türkiye'de çatışmaların kaynakları araştırılıyor. Ama ne yazık ki İsrail devletinin sorunlara kattığı ne iç ne de dış değerler üstüne bir proje var. USIP parasıyla yapılan araştırmaların ABD'nin çıkarlarına uyumsuz olması düşünülemez. USIP 1984'te ABD Kongresince kuruldu ve 1985'te ABD Savunma Yetki Yasası ile kurumsallaştırıldı. Yönetimi ABD başkanınca atanan CIA arşivine erişme ayrıcalığı bulunan bir örgütün barışçılığı da bilimciliği de dolarla sınırlıdır. USIP bütçesi doğrudan doğruya ABD Kongresince bağlanmaktadır. USIP'in yıllık bütçesi 1988-91 arasında 10 milyon dolar, 1992-93'te 15 milyon dolardır. USIP aldığı dolarları işletir ve faizlerle de bilimsel raporları destekler, adam eğitir ve yetiştirir. USIP çalışmaları ABD dış politikasının oluşturulmasına ve bu politikaların medyada yayılmasına yöneliktir. Türkiye kökenlilerin para karşılığı hazırladıkları raporların konuları da bu politikayı açıklamaya yeter de artar bile. Ne ki bu projeleri yürütenlerin SİHA arşivlerinden yararlanma hakları olup olmadığı ya da ne ölçüde yararlandıkları ayrı bir araştırma gerektirir. Bir yabancı devlet kurumu tarafından parası ödenen raporlar hazırlanmasını küreselleşmenin ve yeni bin yılın şafağındaki dinler çağının gereği sayanlar olabilir. Buna karşılık bu yabancı devlet dost ABD'den başka bir ülke olsaydı durum değişir miydi diye soranlar da bulunabilir. Ancak bu tür gereksiz soruları akıllarına takanların sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Türkiye'de Müslüman kadınların durumu, mecliste siyasi ahlak ve benzeri atölye projelerinin hangi Amerikan kuruluşlarınca desteklendiğini de merak etmeleri yararlı olabilir. Georgetown Üniversitesi'nde kurdurttuğu Turkish Institute'da değerli hizmetler veren Sabri Sayar'ı olmasaydı, Arap ayrımcılığına karşı araştırma enstitüsü direktörü ve İslam'da kadın uzmanı Barbara Stowasser, Said-i Nursi Hazretleri İstanbul konferanslarına gelir miydi? Gelmeseydi siyaset dünyasının ve bu tür konferansların düzenleyicileri Barbara Stowasser'i tanıyarak Amerikan relasyonunu elde etme olanağına sahip olup olmadıklarını kendileri bilebilir. Harvard'dan USIP'e uzanan bilim dünyasında Türkiye ve ABD'den akademiklerin barışa katkılarından birkaç örneğe daha değinmekte yarar olabilir. Yan yana düşürülmüş tez üreticilerin oluşturduğu gruplara Think Tank adını bağışlayan SİHA ustalarının şirketi RAND'a sunulan raporlardan en ilginci, kuşkusuz RAND'a 1985-93 arasında danışmanlık yapan Sabri Sayar'ın hazırladığı ileri sürülen rapordur. Bu rapor Türkiye'de dinsel toplulukları ve mezhep çatışmalarını ABD'nin stratejik çıkarları açısından ele alan ve gerçekten de özellikle irtica din hürriyeti mezhep çatışması Kürt milliyetçiliği sarmalında gelişen olayları öngörmekteydi ve 1990 yılında açıklanmıştı. Raporun ayrıntılarına ve sonuçlarına din hürriyeti bölümünde genişçe yer verilmişti. Şimdilik şu kadarını yineleyelim ki, raporun önemi Alevi yurttaşlara yönelik şiddet olaylarını, PKK ile İslamcı Kürt örgütler arasında kurulacak ortak cephenin Türkiye-İran çatışması yaratacağını, ABD'nin İslamcı hareketleri yönlendirecek politikalar oluşturacağını ve irticanın birinci tehdit olarak görüleceğini önceden bildirmesindedir.